Avustralya gündeminde bir kez daha Kazım Ateş'le birlikteyiz. Kazım Bey, dün tüm dünya bu kez de Brüksel'de olan saldırı ile sallandı diyelim. Çünkü gerçekten bu üst üste gelen saldırılar artık bir şok halini aldı ve Avustralya'ya da bu yansıdı. Burada Başbakan Malcolm Turnbull açıklamalarda bulundu. Siz bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu yüzden dolayı da size bunu sormak istiyorum. Çünkü Avustralya'da da artık güvenliği arttıralım mı, ne yapalım sorusu soruluyor. Hepimiz tehlikede miyiz?
Evet, maalesef. Yani Belçika'daki en son aynı anda, yani bir saat aralıklı da olsa, üç yerde, üç kez, ikisi havalanda, birisi de metroda olmak üzere, üç yerde bombanın patlatılması kaygı verici. Demek ki Avrupa gibi sınırları çok sağlam olan yerlere de bombalar sızdırılabiliyor ve orada da bombalar infilak ettirilebiliyor. Yani korkarım Avustralya ya da sızdırılabilir bir şekilde. Ama bizim belki bazı dezavantajlarımız var ada olmamız bakımından, ama şunu gösteriyor. Yani hiçbir yer bundan kendini tamamen arındırabilmiş değil, terör faaliyetlerinden. Şimdi burada tabii hiçbir yerde patlamaların, bombaların olmasını kimse arzu etmiyor. Ama ne yazık ki sanki Avrupa'da olursa çok daha fena, başka yerde olursa biraz daha tolere edilebilir gibi bir algı oluşturuluyor dünyada. Bu kaygı verici bence. Halbuki Suriye'deki patlayan bir bomba sonucunda ölen insanlar da insan. Fransa'daki de öyle. Ankara ve İstanbul'daki ölenler de insan. Ama tepki verme noktasında dünya liderleri dikkat olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ankara'da bomba patladığında bir sessizlik, ama Avrupa'da olunca bütün dünyayı ayağa kaldırma, canlı bağlantıları, yayınlar yapma yapınca sanki yani biz daha bir kıymetliyiz, daha bir önemliyiz, ama başka yerde insanlar öldüğünde o kadar önemli değil gibi bir algı oluşmaya başlıyor insanlığın zihninde. Tehlikeli olan yönde bu bence.
Bende bile böyle bir algı uyandı, doğruyu söylemek gerekirse Kazım Bey. Sabah işe gelirken her zaman olduğu gibi radyoda haberleri dinliyorum. Şimdi ilk önce Barack Obama, ardından bizim başbakanımız Malcolm Turnbull, kalbimiz Belçika'daki insanlarla birlikte dedi. Ve benim aklıma ilk gelen şey, Türkiye'den buraya gelmiş bir göçmen olarak, peki niye Türkiye'deki insanlarla birlikte olduğunu bir kez bile söylemedi bu liderler diye düşündüm. Acaba hani Türkiye'de nasıl olsa Orta Doğu'da bir ülke, onlar birbirleriyle bu işi hallederler, ama Belçika bizim gibi batılı bir ülke, bizim gibi Hristiyan bir ülke diye mi hareket ediyorlar? Başka bir anlamı mı var?
Biraz da maalesef yetişme tarzımızdan mıdır nedir? İnsan kendisine daha yakın olana gelince daha farklı davranıyor. Ama dünya liderleri bu hususta adil, dürüst olmaları lazım. Yoksa ters mesajlar verilmiş oluyor, biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Sonuçta herkes insan, o nedenle söylediklerimize dikkat etmemiz lazım. Nasıl söylediğimize dikkat etmemiz lazım. Şimdi Irak'ta
bir de Türkiye'yi nasıl gördüklerine mi işaret bu? Yani Türkiye'yi sorunun bir parçası olarak gördükleri için mi acaba böyle bir şey söylemiyorlar?
Yani Türkiye gayri ekseriyet bir Müslüman ülkesi. Dolayısıyla yani Hristiyan değil bir kere. Ondan sonra sürekli olarak kaygıyla, şüpheyle, zanla bakmışlardır. Türkiye potansiyel bir rakip bir ülke olarak bakmışlar. Geçmişte yani uzun süre, asırlarca araları pek iyi olmamış. Ne bileyim yani, belki onların etkisinde kalarak bir takım algıyla bunu yapıyor olmuş olabilirler.
Şimdi bir tepkiden konuştuk. Madem ki öyle, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim. Orada başkanlığa aday olan Donald Trump demiş ki, "We are having problems with the Muslims." Müslümanlarla bizim derdimiz var, sorunlarımız var demiş. Tabii ki buna, bu sözlere hemen karşı çıkanlar oldu, ama bu sözlere inananlar da var. Böylesi bir zamanda, böylesi sözler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ya şimdi Donald Trump'ın kim olduğuna dair, nasıl bir yapıya sahip olduğunu bütün dünya aşağı yukarı biliyor ve biraz önceki dile getirmiş olduğunuz ifadeyi de pek yeni söylemedi. 2 ay önce falan söyledi. İnternette bu ifadeyi dinlemek isteyenler tıklayarak tekrar onu görebilirler. Yani bu sonuçta maalesef bir kafa yapısını yansıtıyor ve böyle düşünen insanlar var. Amerika gibi bir ülkede halkın %40'ından fazlası bir çizgi filmindeki geçen bir İslam beldesinin bombalanmasını istiyorlar sorulduklarında. Yani önemli olan oranın bir İslam ülkesinde oluyor olması. Öyle bir yerin olup olmadığını bile bilmiyorlar. Yani böyle çok tehlikeli bir zamanlara gidiyoruz. Gerçek hiç önemli değil. Yeter ki biz siz ayrımı yapın. Ve bizler ve sizler, yani ifadesi yeni değil, ya bizden yanasınız ya da teröristsiniz ifadesini George W. Bush kullandı ta 2001 yılında. Yani bugün Donald Trump'ın daha bir aşırı ifadelerde bulunması bana hiç de sürpriz gelmiyor.
Bir diğer tepki de The Head of Muslim Australia, Hafez Kassem'den gelmiş. Avustralyalı Müslümanların başkanı demiş ki, ben bu saldırıyı kınıyorum. Müslümanlar adına böyle bir kınama iyi mi sizce? Daha çok yapılmalı mı?
Şimdi Hafız Kasım, Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu, AFIK'in genel başkanı. Yani çatı bir örgüt ve yani o örgütün ve ona bağlı olan İslam camilerinin ya da derneklerinin temsilcisi olarak bu ifadede bulunması, çatı bir kuruluş olduğu açısından normaldir, beklenilir. Ve tabii ki kim olursanız olun, terörizmi kimin başına gelirse gelsin, kimin tarafından yapılıyorsa yapılsın, lanetlenmelidir, kınanmalıdır. Ancak bir şeye dikkat etmek lazım. Bir yerde bir bomba patlatıldığında bunu Melbourne'daki, Sydney sokaklarındaki bir teyzenin de sanki sorumluymuş gibi gösterilmesi yanlış. Ve aşırı ırkçılar tarafından bu noktaya getirilmeye çalışıyor ve kimi aşırı medya mensupları tarafından da Müslümanlar niye özür dilemiyorlar, Müslümanlar niye hesap vermiyorlar, hepsi bunlar gibi demeye getiriyorlar. Bu da yanlış bir şey.
Ben
Şimdi
ilginç
Özden Hanım,
bir, evet, devam edin buyurun.
şunu demek istiyorum. Öncelikle şunu ortaya koyalım. Teröristlerin ellerindeki silah ve bombaların hiçbirini kendileri üretmiyorlar. Hiçbir terörist örgütün silah fabrikası yok, bomba fabrikası yok. Ama bunları kullanarak insanları imha ediyorlar, öldürüyorlar. Hem de az değil, az uz da değil. Ve dünyanın her yerine yayıldılar. Şimdi peki teröristin kullandığı silah ve bombayı kim üretiyor? Kim üretiyor? En çok teröristleri lanetleyenler üretiyor. Büyük ülkeler üretiyor. Zengin ülkeler üretiyor. Ve bunların hiçbirisi bunlara silah temininden, bomba temin etmekten hiçbir kimse kendilerine sorumlu ne de vebal altında olduklarını görmüyorlar. Ama bunlar gider de sınırın dışında, Orta Doğu'nun dışında bir yerde bomba patlattıklarında hop oyunun kuralını bozdunuz dercesine sinirleniyorlar. Ve böyle olduğu için de kimse, hani diyor ya, "We are with you," kalplerimiz omuz omuzayız, işte başbakanın söylediği gibi, lafları da kimse ciddiye almıyor. Şimdi bir insan eroin satmakla, kullanmakla yakalandığında, ki ben tercümanım, bunu sürekli olarak görüyorum. Önce bu eroini kimden aldı, onu araştırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra ona kim verdi, kim üretti, kim sattı, ta zirveye kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Kimse
Silah
bu
yapımında
bombayı
bunu
kim
yapmıyorlar
verdi?
diyorsunuz. Ama
Evet,
silahı
bu
şöyle
bomba.
alıyorlar biliyorsunuz, yasa dışı yollardan alıyorlar. Yani uyuşturucu kaçakçılığı yapıp alıyorlar, kara para aklayıp yap.
Bak,
Yani direkt olarak almıyorlar.
uyuşturucu, ama fark şu, uyuşturucunun üretimi zaten yasa dışı bir olay. Onu gizli yapıyorlar. Ama ülkeler bu silah ve bombaları yasa dışı yollarla üretmiyorlar. Meşru yollarla üretiyorlar ve her ülke bunu üretiyor. Şimdi
o zaman kime sattıklarına daha dikkat etsinler diyorsunuz. Onu engellesinler, onu önlesinler.
Tabii ki IŞİD gidip de resmi bir fabrikadan, üretim merkezinden verin şu kadar silah ve bomba demiyor. Aracılar konularak ülkeler kendilerini sorumluluktan sıyırıyorlar. Herkes sattığından sorumlu olması lazım. Eğer Orta Doğu'da ki bomba merkezi orası, infilak merkezi orası, orada bulunan her bir silah başına üretilen ülkeye 1 milyon dolar ceza verilecektir. Her bir saldırıda 1 milyar dolarda ceza ve tazminat ödenilecektir o ülke tarafından diye bir protokol imzalamak için bir masaya otursun bu Amerika, Avustralya, Avustralya değil de Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya ki en çok silahları bunlar satıyorlar.
Bu çok enteresan bir görüş Kazım Bey. Daha önce duymadım doğrusu. Ve dediğiniz gibi eğer bir protokol imzalanır, bunlara silah satanları bulup onları ilk önce mahkeme önüne çıkaracağız veya adalet önüne çıkaracağız veya ceza uygulanacağız denildiğinde belki çok daha dikkat ederler.
Ama bu yola gidemezler. Ben onu söylüyorum ama onların gelip de masada bir protokol etrafında toplanacaklarına inanmadığım için ama insanların bunu düşünmelerini için bunu dile getiriyorum. Yoksa silah sanayisi öyle bir güçlü sanayi ki yani bir Amerikan Cumhurbaşkanı kendine güvenerek gidip de karar verip evet ben bu protokolü imza atayım desin bakalım.
Gerçekten çok büyük bir sanayi. Siz işin tam kaynağına gidip dünya barışını sağlayacak bir öneride bulundunuz aslında.
Yok ama yani başka türlü insanlar niye ölüyor, kahrolsun IŞİD, kahrolsun şu, kahrolsun belki ötekiyle. Bu iş bitmez ya, bitmiyor ki. Bunu üretenler, ürettikten sonra verdikleri, onları destekledikleri grupları yok etmedikçe dünya devletleri bu konuda samimi ve şeffaf olmadıkça terör olayları bitmeyecek. Bunlar sadece şunu söylüyorlar. Bu terörle diyorlar işte Orta Doğu'da şu ülkelerde ve şu sınırlar dahilinde Türkiye dahil olabilir. Bunda bir mahsur yok. Zaten olduğunda biz bunu meşru görüyoruz adeta. Çünkü basında da yok. Bağdat'ta 100 kişi ölmedikçe haber dahi etmiyoruz. Filistin'de şu kadar insan öldürülüyor. Haber dahi etmiyoruz. Ama diyor bakın bunun dışındaki yerlere çıkmayın çocuklar diyorlar. Ama bazı çocuklar da kendi iç hesapları gereği gidiyor Paris'te, Belçika'da, başka yerde de infilak ediyor. Çünkü kendi iç hesapları var. Onlar karanlık tamamen biz bilmiyoruz. Her zaman için güçlüler sorumlu tutulması lazım. Burada güçlü olanlar süper devletler, süper güçlü devletler onlar sorumlu bence daha çok. Siz yapabilecekleri daha fazla çünkü.
Evet, sizinki kadar enteresan bir görüşü bugün The Guardian gazetesinde okudum. Orada yazan Matteo Renzi diyor ki askere olduğu kadar bizim social workers, sosyal görevlilere de ihtiyacımız var. Çünkü kültür her şeydir diyor ve sosyal görevliler insanlarla çalışarak terörizme bu insanların destek vermesini önleyecek şeyler yapabilirler diyor. Bunun bir faydası olabilir mi?
Vallahi bu preventative değil. Daha çok hani önleyici bir şeydi. Önleyici biraz önceki söylediğim yaparsanız bu işi önleyebilirsiniz. Yani siz silahı ya eroini bir mahalleye dağıttıktan sonra ondan sonra kimse bunu kullanmasın. Ya da kullananları biz psikolojik tedavi yapalım şöyle diyelim ki yapılıyor. Alkolik sorunu olan insanlara tedaviler, psikolojik tedavi, maddi manevi her türlü şeyler yapılıyor ama alkol ve mesela uyuşturucu toplum içerine aşırı şekilde böyle
nasıl girdi diye bakmıyorlar
dönemde. Bu sorun kalkmıyor ki. Diyor ki biz silahları üreteceğiz. Hep dağıtacağız. Bunlar satılması lazım üretildikten sonra. Ondan sonra da dünyaya barış gelsin.
Buradan geçelim Avustralya politikasına Kazım Bey. Söylediğiniz şeyler gerçekten düşündürücü şeyler. Avustralya'da bir double dissolution, parlamentonun feshedilmesi ve 2 Temmuz'da seçime gidilmesi konusu var. Malcolm Turnbull'u bu konuda suçlayanlar var, destek verenler var. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Olursa Avustralya için iyi olur mu?
Evet, şimdi burada öncelikle Avustralya'dan önce bu Malcolm Turnbull'un geleceği, başbakanlığı ve Liberal Parti'ye faydası olup olmayacağı açısından meseleye yaklaşmak lazım. Çünkü Avustralya'daki parlamenter sistem başbakanlara seçimin nazıma ve nasıl olacağı şeklinde bir imkan tanıyor, bir avantaj tanıyor. Kim gelirse bundan yararlanabiliyor. Bu yeni bir şey değil, şeffaf olan bir şey. Herkesin bildiği bir şey. Şimdi Malcolm Turnbull da burada bir strateji yaparak, yani win-win, kazan kazan noktasına gelmek istiyor. Burada parlamentoya, özellikle senatoya diyor ki, ya diyor bu benim çıkarmak istediğim
Yasalara destek
inşaat
verirsiniz.
sektörüyle ilgili destek verirsiniz, meclisten geçer ki benim dediğim olur. Burada kazançlı çıkan ben olurum. Aksi halde olmazsa o zaman iki meclisinde feshini isteyerek genel validen genel seçimlere giderim diyor. Burada da başarılı çıkacağını inanıyor bu durumda. Böyle bir kumar gibi bir şey yaptı. Yani bir şansını deneme. Bir kumar oynuyor. Zaten parti içerisinde, kendi partisi içerisindeki bazı yorumcular da bunu kabul ediyor.
Dediğiniz söz
Yani
doğru,
böyle bir
kumar
hesap
sözü
içerisine.
doğru Kazım Bey. Çünkü ben hızlı bir şekilde The Age ve Sydney Morning Herald'da editorial ve gazeteye gönderilen mektuplar bölümüne baktım. Halkın düşüncesini yansıtan bölüme baktım. İnsanların çoğu buna gamble diyor, kumar oynamak diyor. Ve
Evet.
çoğu da diyor ki Malcolm Turnbull kendi istediğini yapmak için halkı böyle bir şeye itiyor ve bunu doğru bulmuyor. Yani Avustralya halkı sanki pek tasvip eder gibi değil şu anda.
Evet, ama şu da var biliyor musunuz? Şu anda belki sesini en çok yüksek sesle ortaya koyanlar da bunu hazmedemeyenler ya da hoşuna gitmeyenler. Yani bir başbakanın böyle adeta bir kumar oynama riskini göz önüne alarak seçim kampanyasını başlatıyor olmasını eleştirenler seslerini yükselttiler. Ama esasında seçim önümüze konduğunda insanların nasıl bir şey yapacağını bilmiyoruz. Zannediyorum bugünlerde hemen biliyorsun böyle bir açıklama yapılınca hemen anket kuruluşları nasıl seçimi etkiler diye anket yaparlar. O anketleri bir beklemek lazım diye düşünüyorum.
Evet, ancak bu inşaat sektöründe yolsuzluk iddialarını araştıran bir komisyon var. O komisyon geçen yılın sonunda raporunu açıkladı. Bazı gazeteciler diyorlar ki o raporda öne sürülen şeyleri yerine getirmek varken neden ille de bunu senatodan geçirmedi diye bu kadar sinirleniyor diye soru soruyorlar. Böyle bir sorunun yeri var mı sizce? Haklı bir soru mu bu?
Ya şimdi fazla detaya girmeden tabii dediğimiz gibi burada başbakan seçimi kazanıp tekrar başbakanlığa gelebilmenin hesabını yapmak zorunda kendi açısından. Aksi halde koltuğunu kaybedecektir. Partisi birinci dönem olduğu halde belki ikinci kez seçilemeyecek ki bu federal düzeyde 80 yıldan beri hiç görülmemiş. Yani iktidara gelen parti en az 2 dönem seçilmiş. Şimdi ise sallantıda pek emin değiller. Seçime de Kasım'dan önce yapılması lazım. Seçimlerin yapılması lazım. O nedenle böyle bir şey düşündüler. Daha çok yasa meclisten geçti, geçmedi, yolsuzluk vardı. Bunlar yeni şeyler değil ki. Avustralya'daki özellikle Victoria eyaletinde 70'li ve 80'li yıllarda inşaat sektörü ve sendikalar sürekli olarak mercek altında ama hükümetler bir şey yapmadılar, yapamıyorlardı. Seçilme kaygısıyla üzerine gidemiyorlardı falan. Ama bugün öyle bir nokta ve konuma geldi ki iktidardaki hükümet böyle bir riski yani kumar oynamayı göze almak zorunda kaldı.
Kazım Bey, dünyayı ve Avustralya'yı sanki daha zor günler bekliyor gibi. Umarız öyle olmaz ve umarız bir çare bulmaya çalışır akıllar bir araya gelip.
Evet, şimdi her zaman için Türkçe'de güzel bir deyim var. Yani aydınlığa en yakın olan zaman zifiri karanlık olduğu andır. Ondan sonra aydınlığa doğru gider. İnşallah o günler yaşıyoruz şu anda. Yani kısa bir zaman sonrasında aydınlık görülmeye başlar ve insanlar olaylara daha farklı, insanlık olaylara daha farklı yaklaşır ve kendi sorunlarına çare olmaya devam eder.
Bu haftaki yorumlar için çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum.
Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.